Sevgili dostlar, değerli dinleyicilerimiz, Radyo Engelsiz Erişim'den herkese iyi akşamlar, güzel bir perşembe akşamı diliyoruz herkese. Evet, saatlerimiz 22.05'i gösteriyor. Ben Nurşen Sunar Korkmaz. Radyo Engelsiz Erişim'de farklı içerikli yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Tanıtımlarımızdan da duymuş, okumuştursunuz muhtemelen. Programımızın adı Sağlığımızı Betimleyelim. Sıradan bir sağlık programından öte daha fazlası var programımızda. Betimlemeli sağlık söyleşileri gerçekleştireceğiz arkadaşlar bu programımızda. Her ayın ilk perşembe akşamı bu saatlerde sizinle olmayı planlıyoruz. Doktor Ahmet Mart'la birlikte sağlığa dair ne varsa bu programda konuşacağız ve betimlemeli olarak da öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Evet Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar, selamlar tüm dostlara. Radyo Engelsiz Erişim'e de bize sizlere ulaşma fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve hayırlı olsun diyorum bu arada. Evet. Hem radyomuz hem programımız.
Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Onca işinizin gücünüzün arasında Radyo Engelsiz Erişim'de böyle bir program yapmayı kabul ettiğiniz için hem Engelsiz Erişim Derneği, hem Radyo Engelsiz Erişim ekibi, hem de tüm dinleyenlerimiz adına ben size teşekkür ederim ve ben çok heyecanlıyım bu arada. İlk program, bu güzel, keyifli bir program olacağını umuyorum. Şimdi birçoğumuz sizi tanıyoruz ama radyolarının başında Radyo Engelsiz Erişim'i dinleyen dostlarımız arasında tanımayanlar da mutlaka vardır. Dilerseniz önce sizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Sonrasında da betimlemeli sağlık söyleşileri, sağlığı betimlemeli derken neyi kastediyoruzla başlayalım mı?
Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim.
Sadece başta küçük bir araya gireceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Program tabii ki Nurşen'in. Sadece şeyi hatırlatayım. Aralarda arkadaşlar engelsizerişim.com bölü mesaj panosu adresini açtım. Eğer sorular sormak isterlerse ben zaman zaman size iletirim orada. Yani insanlar sorular sorarsa onu da buradan belirtmiş olayım.
Tabii, teşekkür ederiz. Bu arada teknik masada Engin Yılmaz görev yapıyor. Teşekkür ederiz programımıza destek olduğunuz için Engin Bey'e de teşekkür ederim. Teknik masa sorumlumuz. Buyurun Ahmet Hocam.
Ben de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi en başta sizlere ulaşma imkanı verdiğiniz için. Ben ismim Ahmet Mart. Yani hekimim, öyle söyleyeyim kısaca. Aşağı yukarı 15 yılımız bitti meslekte. Pek çok alanda, pek çok sahada görev yaptım. Şu an aile hekimliği yapıyorum. Bu minvalde çalışıyoruz. Ama hastane ortamında ve bakanlığın çeşitli idari kademelerinde de görev aldım. Hani bahsettiniz, evet, iş çok, herkesin işi çok. Bütün meslek gruplarının ben işinin çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü kim işini severek yapıyorsa aslında iş çok gelmiyor insanlara, insana. Keyifli yapıyorsunuz. İnsanlara ulaşmak çok önemli. Yani hekimlik mesleği içerisinde eğitimcilik de bir yerde. Çünkü poliklinikte karşılaştığınız her hastanıza bir eğitim veriyorsunuz aslında. Hem muayene ederken, hem işte ilaçlarını reçete ederken veya opera ederken veya işte karşılaştığınızda sohbet ederken. Mesleği sevdiğim için hani benim için çok keyifli. Ben de biraz heyecanlıyım. Ya ilk defa ben de bir pek çok seminer sunum yaptım ama radyo programına ilk defa katılıyoruz. İnşallah hayırlı olur, güzel olur. Engin Hocama da çok teşekkür ederim. Bizlere destek olduğu için. Dediği gibi yani sorular olursa tabii ben anlatacağım, bir şeylerden bahsedeceğiz, güzel konuşacağız, sohbetlerimiz olacak her ayın perşembesi. Ama hiç fark etmez, kimse çekinmesin lütfen. Aklına gelen, ya acaba bunu sorsam ayıp olur mu, bunu sorsam yanlış anlaşılır mı diye düşünmesin. Çünkü sormadan bir şey öğrenemeyiz. Hani soralım, aklımıza ne takılırsa biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. Betimleme, yani biz bu programın ismini de geçen hafta biraz kendi aramızda acaba ismi ne olsun, nasıl bir program ismi belirleyelim diye düşündük. Bence betimleme güzel oldu, sağlıkla betimleme. Bunun temelini de şu oluşturuyor aslında. İnsan, herkes sürekli hastaneye veya sürekli polikliniğe gitmiyor. Hatta ben şunu derdim, idarecilik döneminde ekibimle toplantı yaparken, başhekimlik yaparken, arkadaşlar dedim hiç kimse hastaneye gezmeye gelmez. Mutlaka bir derdi, bir sıkıntısı vardır. Yani hiç kimse bir yaz tatilindeyken ya hadi gidelim de Antalya'da bir hastane gezip gelelim demez. Yani ne yapar? Mutlaka bir rahatsızlığı, bir müşkülü vardır. Dolayısıyla çok sık ziyaret edilen yerler değildir hastaneler. Bir de genel itibariyle ürkütücüdür, soğuktur adliyeler, hastaneler. Bu kurumlar birazcık soğuktur.
Evet.
İnsanlar ilk girdiğinde veya ilk karşılaştıkları ortamda neler var, etrafında ne oluyor, bir koşturmaca oluyor genelde bu tarz binaların içerisinde. Bu koşturmaca da hiç fark etmez. Yani gözünüzün görmüyor olması da sorun değil. Zaten bir panik hali oluyor kişide. Dolayısıyla hani biz dedik ki sağlığımızı betimleyelim, anlatalım. Çünkü çoğu sağlık materyali görsel içerikli, işitsel ve görsel içerikli oluyor. Ama genelde görsel içerikli olduğu için birazcık ulaşmasında ben güçlük çekildiğini düşünüyorum bazı. Hatta biz festivalde sağ olsun Engin hocamlar bizi de davet ettiler, gittik. Orada gelen arkadaşlarımız olmuştu, bir sağlık masası kurduk. Orada en azından dokunarak, temas ederek bir şeyleri daha iyi anlatabiliriz diye amaçlamıştık. Güzel olduğunu düşünüyorum o dönemde.
En çok ilgi çeken standlardan biriydi hatta Ahmet Hocam.
Betimlemede, teşekkür ederim. Hani betimlemeden kastımız bu. Biraz daha etrafımızda olan biten şeyler, sağlığımızla alakalı konularda ulaşılabilir olmak. İşte zaten temel amacımız da bu. Yani ben aslında her şeyin betimlenebileceğini düşünüyorum. Yani nasıl ki amacımız filmlerin, işte müsabakaların, sanat eserlerinin, içinde bulunduğumuz bütün ortamların betimlenerek bir şekilde karşı tarafa ulaşması hedefleniyorsa bu sağlıktaki amacımız da bu. Yani betimleyerek biraz daha ulaşılabilir hale gelmek. O yüzden de programımızın ismini sağlığımızı betimleyelim diye belirledik. İnşallah güzel olacak. İnşallah güzel bir sohbet olacak.
Evet inşallah. Evet kesinlikle güzel bir program, sohbet olacağını düşünüyorum ben. Evet dedi ki ilk programımızda genel olarak hastane ortamını betimleyelim. Hastaneye gittiğimizde bizi neler bekliyor, biz süreci nasıl başlatırız, niçin hastaneye gideriz ile ilgili konuları konuşacağız. Dinleyicilerimiz de bize bu konularla ilgili ya da hastane süreciyle ilgili, hastane ortamıyla ilgili merak ettikleri sorular varsa bize yazın arkadaşlar. Ahmet Hoca da cevaplayacak. Nereden yazacaksınız bize? engelsizerisim.com bölüm mesaj panosu. engelsizerisim.com bölüm mesaj panosu adresi üzerinden adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp gönder tuşuna bastığınızda Ahmet Hocam'a biz de buradan ileteceğiz. Ahmet Hocam ben mikrofonu size bırakıyorum. Hastane ortamı betimlemeleri ve hastane süreciyle ilgili buyurun.
Evet teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlayalım. İşte adı üzerinde hastane, hastaneyle alakalı olarak zaten genelde %90'ımızın anıları hastaneyle buluştuğu zamanlar tatlı zamanlar değildir. Doğum eylemi hariç, çünkü doğum evet sevindirici bir eylem ama onda bile çoğu zaman güçlük yaşıyoruz bulunduğumuz ortam itibariyle. Yani gergin bir ortam. Az önce de dediğim gibi kimse gezmek için gitmiyor hastaneye yani. Dolayısıyla ürkütücü tarafı var aslında ama biz belki mesleki deformasyon, her gün onun içinde olduğumuz için biz biraz daha sağlık çalışanları, hekimler daha rahat oluyoruz. Bazen bu rahatlığımız belki yanlış bile anlaşılabiliyor hastanede. Çünkü biz orada çalışıyoruz. Yani benim hayatımın 1/3 orada geçiyor. Öyle diyeyim yani günümün neredeyse. İşten çıktıktan sonra da oraya irtibatımız kesiliyor çünkü. Şöyle başlayalım, isterseniz hastaneye aslında gidişten başlayalım ilk önce. Hastaneye biz nasıl gidiyoruz? Ya standart bir poliklinik bir rahatsızlığımız var, bir polikliniğe muayene olmaya gidiyoruz. Ya da Allah korusun işte acil bir durum olduğu zaman ambulansla gidiyoruz. 112'yi aramak marifeti ile. Şimdi önce 112'den başlayalım bence. Çünkü nahoş bir olay oldu, bir sağlık problemi oldu ve biz 112'yi aradık, bir yakınımız aradı veya bir şekilde ambulans ekibi gelip bizi hastaneye götürecek. Ne oluyor? Bu nasıl bir süreç işliyor?
Ambulans peki ekibi... Ahmet Hocam tam burada sözünüzü kesiyorum ama 112 hangi koşullarda arasak daha iyi olur?
Tamam. Şimdi 112 aramayla ilgili koşul aslında şöyle. Çok genel bir çerçeve çizmek lazım bunu. Siz kendi başınıza üstesinden gelemeyeceğiniz bir sağlık problemi olduğunu hissettiğiniz anda 112'yi arayın arkadaşlar. Yani bunu aramaktan çekinmeyin. En azından şu oluyor, 112'yi her aradığınızda oradaki telefonu açan arkadaşlarımız sizi yönlendiriyor. Yani şimdi ben serçe parmağımın ucunu kestim diye 112'yi kimse aramaz. Ama ya yakınınız bayılmış, yakınınız nefes almıyor veya yakınınız bir yerden düşmüş, yerde hareket etmiyor. Veya yani siz bunun üstesinden gelemeyeceksiniz. Bu hiç fark etmez. Ben hekim de olsam eğer evdeki ortamda bir yakınıma bir şey olduğunda üstesinden gelemiyorsam, yani bir yara bandı yapmıştırıp bu işin üstesinden gelemiyorsam aramam gerekiyor. Yani ani başlayan bir ağrınız oldu, şiddetli bir travmaya maruz kaldınız, işte bir trafik kazası geçirdiniz, ben gibi. Yani ben hep ev ortamı gibi düşündüğüm için öyle söylüyorum. Zaten ev ortamından bahsedelim bence önce bu programda. Aradık 112'yi, ekip geldi. Ekip geldiği zaman zaten şu çok önemli, 112 aradığınızda önce o bilgiyi vereyim. Aradığınız telefonun mutlaka açık olması gerekiyor. Çünkü size tekrar geri dönüş yapacaklar. Yolda ekip gelirken sizi mutlaka tekrar arayacak. Hastanın durumuyla ilgili bilgi soracak veya adresinizi soracak veya evinizin tarifini isteyecek, bulunduğunuz alanın tarifini isteyecek veya sizi yönlendirecek. Örneğin bir yangın anında gibi veya örneğin bir işte atıyorum etrafta bir besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi olur. Onunla ilgili sizi mutlaka yönlendirecek. Çünkü mesela bazı zehirlenmelerde bizim toplumun genel adetidir, hasta hemen kusturulur. Yani bazılarında kusulmaması gerekiyor. Hastanın tekrar kusturulmaması gerekiyor bazı zehirlenme türlerinde. 112 bunun bilgisini vermek için bile sizi mutlaka arayacak. O yüzden lütfen 112 aradıktan sonra yapılan en büyük yanlışlardan birisi şudur. Bir yakını aramaktır hemen, yakınınızı. Yani siz o telefonu meşgul etmemeniz gerekiyor. Çünkü komuta sizi tekrar arayacak, size ulaşmak için. Ha, komuta size ulaştıktan sonra tabii ki bir yakınınızı arayabilirsiniz ama ekip size ulaşıncaya kadar bir yakınınızı, telefonu meşgul etmeyelim. Yani mutlaka açık kalsın, aranabilecek pozisyonda kalsın. Bunu söyleyeyim, ekip geldi, apar topar evinizin evde olduğunu farz edelim bu olayın. Evinizin içine 2-3 kişi girecek hızlı bir şekilde. Bundan tedirgin olmayın. Bu insanların üzerinde özel kıyafetleri var. Üzerinde nasıl günümüzde işte beyaz ve lacivert tarzı. Genelde lacivert pantolon, beyaz üstlük şeklinde ve omuzlarında ve göğüs kısımlarında 112 rakamı yazar kırmızı olarak ve sol göğsün üstünde Türk bayrağı bulunur ve sırt kısımlarında da 112 rakamı yazar. Bu kişiler gelir, ellerinde büyük bir valiz tarzı çantaları olur. Çantanın içerisinde siz bunun sesini duyarsınız, açılır bu çat çat çat bir cırt cırt sesleri duyarsınız. Bir şeyler açılır. Ne oluyor? İşte bu çanta açılıyor. Çanta açıldığı zaman büyük bir valizin açıldığı gibi düşünün. İçerisinde onlarca ilaç ve defibrilatör dediğimiz, yani kalbin tekrar çalışmasını sağlayan, hani bu şok filmlerde falan duymuşsunuzdur. Yani kalbin üzerine hani şok yapılan alet var o çantanın içerisinde. Daha sonra hasta eğer baygınsa mutlaka bu yapılır. Hastanın koldan tansiyonuna bakılır, şekerine bakılır, solunumuna bakılır. Yani siz kenarda beklerken acaba orada yatan kişiye ne yapılıyor? İşte bu çat çat çat seslerini duydunuz, başını hemen düzeltelim, bunu duyarsınız. Tansiyonuna bakalım, tansiyonun sesini duyarsınız. Ekip birbiriyle konuşmaya başlar çünkü. Daha sonra işte şekerine bakılır. Eğer kalple ilgili bir problemi varsa ve o şok cihazı kullanılması gerekiyorsa böyle bir tıraş makinesi sesi tarzı bir ses duyarsınız. Zzzz diye bir şey böyle şarj eder ve hastaya onunla şok verilir. Şok verildiği zaman hasta yaklaşık 3-5 santim yerinden hareket eder ve tekrar olduğu yere durur. Yani böyle bir yastığın yere düşme sesini duyarsınız paf diye hastaya. Bu hastanıza kötü bir şey oldu anlamına gelmez. Hastanıza müdahale etmeye çalışıyorlardır. Eğer baygınlık varsa hep onun üstünden gidiyoruz. Çünkü en fazla müdahale ona yapılıyor. Onu betimleyeyim diye bu yoldan gidiyorum. Hastanın göğsü açılır. Göğüs kısmına bazı küçük 1 liralık 1 lira şeklinde, büyüklüğü 1 lirayı kadar olan elektrot dediğimiz yapışkanlı etiketler yapıştırılır ve onlar bir kablo yardımıyla o şok cihazının bir özelliği vardır. Kalp atımını da gösterir aynı zamanda. O şok cihazına kablolarla bağlanır ve bir ses duymaya başlarsınız. Zaten bu sesi duyuyorsanız iyidir hastanız. Yani siz de rahat olabilirsiniz. Kalbi atıyor demektir. O filmlerde efsane bir sahne vardı. Dıt diye ses.
Birden durur evet.
Evet. Yani bizim makinelerimizden öyle bir ses gelmez. Onu söyleyeyim. O film şehir efsanesidir. Öyle bir ses yoktur. Hani öyle bir ses duyarsanız da hastamın kalbi mi durdu mu diye tereddüt etmeyin. O senaryoya bağlı. İşte biraz filmin heyecanını arttırmak için yapılmış bir argüman diyelim. Daha sonra hastanız sedyeye alınır. Sedyeye alındıktan sonra sedyenin boyu aşağı yukarı 1.90 santim boyu vardır. 60 santimetre eni olan çok sert malzemeden yapılmış tekerlekli sedyedir. Üzerine alınır ve daha sonra zaten birisi muhakkak yetmese yardımcı olacaktır. Yanında siz olduğunuz için sizle birlikte ambulansa binersiniz. Ambulansa bindiğiniz zaman ambulansın içerisinde çok fazla eğer arka tarafa oturduysanız ki genelde öne alırlar sizi ama arka tarafta şöyle düşünelim, hastanın siz olduğunuzu düşünelim. Hiçbir şey görmüyorsunuz ama sürekli bir sesler duyuyorsunuz. Duyduğunuz sesler şu minvalde olur. Yüzlerce anahtarın sallandığını düşün. Şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır anahtar sesleri hayal edin. Ve kablo sesleri duyarsınız. Çünkü ambulans içerisinde bir küçük acil servis vardır ve çok fazla mekanik alet vardır. Mekanik ventilatör cihazı vardır. Zaten ventilatör cihazına bağlıysanız, yani solunum cihazına bağlıysanız betimlemeye gerek yok, bir şey duymuyorsunuzdur, baygınsınızdır. Bir şey duymazsınız yani o zaman, Allah korusun, öyle söyleyeyim. Daha sonra hastaneye geldiniz. Yani ambulans markası çok gürültülüdür, bundan korkmayın, bunu demek istiyorum.
Bilmiyorum, Ahmet Hocam burada şeyi soracağım. Buyurun. Evet, gayet güzel. Ambulans arabalarının da farklı renkte olduğunu duymuştum. İşte
evet.
Bununla ilgili de hani her biri farklı şeydir. İşte acil ya da hasta almaya gidiyor gibi. Bununla ilgili de bilgi verir misiniz?
Tabii ki. Ya ambulansta o bahsettiğimiz husus eskidendi. Artık ambulansların hepsi tek tip. Eski hasta nakil araçlarımız vardı. Onlar artık şimdi kullanılmıyor. Hepsi tek tiptir. Ambulanslar şöyle arkadaşlar, marka vereceğim çünkü hemen hemen hepsi aynı, herhalde sıkıntı olmaz. Bu transit tarzı, büyük kamyonet tarzıdır. Ön kısmı 3 kişiliktir, şoför, sağlıkçı ve hasta yakını oturur. Arka kısmına 2 tane sağlıkçının oturacağı yer bulunmaktadır. Ve sedyenin girdiği alan bulunmaktadır arka kısmında. Dış kısmı beyazdır bütün ambulansların. Ve ön kısmında, sırt kısmında, arka kapıda, yan kapıda 112 rakamıyla, çok büyük rakamla 112 yazar. Tepesinde aşağı yukarı 1,5-2 metreye yakın bir siren lambası vardır. Mavi ve kırmızı ışığı vardır bunun. Yarısı mavi, yarısı kırmızı ışık şeklindedir. Ambulans siren çalmıyor ise içerisinde hasta yoktur. Eğer ambulans siren çalıyor ise iki ihtimal vardır. Ya hastaya gidiyordur ya da içerisinde mutlaka bir hasta vardır. Ambulans ışığını açıp gidiyorsa, çünkü bu biraz görsel oluyor. Sadece ışığını açıyorsa, siren çalmıyorsa hastaya gidiyor demektir. Ama tabii ambulansa yol vermek lazım. Yani ambulanstan genel, Türkiye'deki bütün ambulansların standartı budur. Şu an için böyle. İki kapısı vardır. Bir arka kapısı, bir de yan kapısı vardır. Hasta arka kapıdan indirilip bindirilir. Yan kapı hasta yakını için ve diğer sağlık personeli inip binmesi için kullanılır. Yani yan kapıdan hasta genelde bindirilmez. Genelde hep arka kapıdan. Çünkü arka kapı çift kanatlıdır, açılır, büyük, aşağı yukarı 1,5-2 metre genişliğe sahiptir. Açıldığı zaman çok büyük bir alan oluşur ve sedye de oradan çalışır. Arka kapının hasta da oradan içeriye alınır. Ambulansla ilgili başka bir de eğer böyle uyanıksanız çok fazla telsiz sesi duyarsınız ambulansın içerisinde, konuşmaları duyarsınız. Çünkü alan ekip sizi hangi hastaneye götürecek, nereye bırakacak ve sizin hakkınızda bilgi vermektedir hastaneye. Ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani ülkemizde gerçekten 112 komuta sistemi, 112'nin vakaya ulaşması 10 dakikadır. Şehir merkezlerinde 10 dakikada vakaya ulaşırlar. çok çok kaliteli ekiplerle, çok çok kaliteli arkadaşlarımız ve çok çok iyi niyetli fedakar arkadaşlarımız çalışmakta. Ben sizlerin vasıtasıyla, yani 112'de çalışan, tabii ki tüm sağlıkçı arkadaşlarım aynı şekilde, ama 112'de çalışan ekipleri canı gönülden kutluyorum. Yani çok önemli bir iş yapıyorlar ve işlerini çok güzel yapıyorlar. Sizlerin vasıtasıyla bir hekim olarak, meslektaş olarak tebrik etmek istiyorum hepsini, bütün ekipleri.
Biz de tüm sağlık ordumuzu, özellikle şu süreçte o kadar çok çalışıyorlar, o kadar emekleri var ki ve gerçekten karşılığı olan emekler de değil bu. Hepsine sevgilerimizi gönderiyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey oluyor, bazen münferit olaylar yaşanıyor. Ben bunu da değinmek isterim. Betimlemeye devam edeceğiz ama hazır böyle büyük bir kitleye ulaşma fırsatı bulmuşken, ya her meslek grubunda, yani bizler insan, sağlıkçılar insan, etten kemikten canlılar. Bazen münferit bir olay yaşıyor bir arkadaşımız, bir aile veya bir kişi veya bir topluluk. O münferit olayı bir büyük bir camiaya mal etmemek gerekiyor. Yani ben o camiaya küsmemek gerekiyor, kırılmamak gerekiyor. Bu münferit olayların yaşanmasına hiç kimse istemez. Yani şuna ben eminim. Hiçbir sağlık çalışanı ne olursa olsun, bu hastanedeki güvenlik görevlisinden tutun da hastanenin başhekimine kadar, kim varsa hiç kimse, o binada olan veya komutadaki çalışan arkadaşlarımız, yani müdahale ettiği hastanın kötü olmasını istemez. Çünkü işi zaten insanlara yardım etmek, insanları iyileştirmek, şifaya kavuşturmak. Ama tabii ki münferit olaylar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Nahoş olaylar. Hani bundan dolayı tüm camiaya bazen çok rigid tepkiler geliyor. O konuda biraz bir tık daha, hani mesela çocuğumuz başarısız olunca sınıf öğretmenine kızıyoruz ya. Bu birazcık ayıp oluyor gibi oluyor yani. Hani çocuğumuz başarısız olabilir, sınavda yanlış yapabilir. Hani bir örnek olarak söylüyorum. Bunu çok şey yapmamak lazım ya. Sizlerin aracılığıyla ben böyle küçük bir ricam olsun sağlıkçılar adına. Vatandaşlarımızdan, bizi dinleyenlerden, dostlarımızdan. Hani bu tepkileri, haklısınız, çok anksiyete yaşıyorsunuz, çok gerginsiniz, hastanız var ve müferit nahoş bir olay yaşanıyor. Bu o kişiye mal etmek gerekiyor, yaşatan kişiye. Yani tüm acımas oluyor galiba, öyle diyeyim en azından. Şimdi hastaneye geldik ambulansla. Bir de evden gelişimizden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli bir şey. Zaten bu genel kural toplumumuzda hareket etmek için. Evimizden çıkarken mutlaka kimliğimiz yanımızda oluyor. Ya hocam bunu neden söylüyorsun radyoda? Kim kimliğini taşımaz ki demeyin. Ya o kadar çok karşılaşıyoruz ki biz bununla. Yani meslek grubu önemli değil. Kural seviyesi önemli değil. Kimliğiniz olmadan muayene olma olasılığımız yok arkadaşlar. Evet biz bir şekilde bunu çözüyoruz. Bir şekilde çözmeye çalışıyoruz ama polikliniğe de geliyorsanız muhakkak ki yanınızda kimliğiniz, ehliyetiniz, TC numaranızın yazılı olduğu bir evrak olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu sizin güvenliğiniz için, kendi güveniniz için çok çok önemli bir şey. O yüzden kimliğimizi aldık ve polikliniğe geldik diyelim ve hastaneye geldik diyelim. Şimdi acilden başlayalım. Acile geldiğimizi farz edelim. Ama ambulansta gelince boyutu çok daha farklı. Yapılacak müdahaleler de. Biz normal yürüyerek hastaneye geldiğimizi anlatalım önce isterseniz. Oradan acil devam edelim.
Acil serviste geldik. O acil serviste neler var? Acil bölümde evet. Hangi bölümler var?
Yani illa biz de hasta olmayabiliriz. Yakın olarak da gelmiş olabiliriz oraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir standart yok. Önce ondan bahsedeyim. Hiçbir acil servis birbirine benzemez. Genel itibariyle evet. Yani şöyle söyleyeyim. Araba gibi düşünün bunu. Bir sürü araba vardır. Arabanın direksiyonu bir yerdedir. Vites kolu bir yerdedir. Evet. Göstergeleri bir yerdedir. Ama bütün modellerde gösterge şekilleri farklıdır. İşte efendime söyleyeyim. Klimanın açılıp kapandığı yer farklıdır. İşte efendime söyleyeyim. Koltukların dizaynı farklıdır. Yani dolayısıyla acil serviste bazı tabusal yapılar aynı olmakla birlikte yerleşkeleri birbirinden çok farklılık gösterir ülkemizde. Dünyada da bu böyle. Çünkü ben 5 hastanede başhekimlik yaptım arkadaşlar. Bütün başhekimlik yaptığım hastanelerin hepsinde biz neredeyse 2 ayda 3 ayda bir hastane içerisinde daha ergonomik olması için küçük tadilatlar, küçük inşaatlar küçük yer değişiklikleri yapıyorduk. Mecburen yapıyorsunuz. Yani o alanın yoğunluğuna göre, o alanın işte insan yoğunluğunu azaltmak için, o alandaki teması azaltmak için gibi gibi gibi. Yani bir gittiğiniz acil servise 5 ay sonra gittiğinizde bir şeylerin yeri değişmiş olabilir. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu bir ihtiyaç oluyor. Ha, mesela danışmanın yeri de değişmiş olabilir. Güvenliğin yeri de değişmiş olabilir. Ama ne değişmez acil serviste? Bir tek şeyin yeri değişmez. Acil müdahale odasının yeri değişmez. O zaten giriş kapısındadır. Hemen yanındadır. Hastaların acil, işte hayati tehlikesi olan hastaların girişi. Arkaya koyamazsınız mesela. Çünkü hızlı müdahale için ambulanstan indirilir indirilmez hasta o odaya alınır. O odaların kapısı genelde ayrıdır. Sizin yürüyerek girdiğiniz kapı değildir. Farklı bir kapıdır. Ambulansa geldiğiniz kapı. Hı hı. Biz yürüyerek geldiğimiz kapıdan bahsedelim. Genelde hepsi artık Türkiye'de öyle, küçük hastanede, büyük hastanede de öyle. Girişte muhakkakiyette bir müracaat alanı oluyor. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar ben hekimim. Kendi çalıştığım hastanede bile bu tarz yer değişiklikleri olduğu için aslında yapılacak en güzel şey şu. İlk karşılaştığınız görevliye ulaşmak istediğiniz alanla ilgili bir fikir sormak. Çoğu büyük hastanede zaten yönlendirme elemanları. Bu yönlendirme elemanları herkes için. Yani sadece engelli bireyler veya yaşlılar için değil. Bütün vatandaşlar için. Onların görevi bu. Yani siz oraya gidiyorsunuz. Merhaba, ben şu bölüme gidecektim dediğinizde sizi adı üzerine yönlendirme elemanı. Sizi yönlendiriyor veya size eskortluk yapıyor, sizinle birlikte hareket ediyor, sizi gideceğiniz yere kadar ulaştırıyor. Aslında bu bizim işimizi çok kolaylaştıran bir şey. Ben bu küçük bir araya girip şey paylaşacağım. Geçen de ben kendi hekim arkadaşımı çalıştığımız hastanede tomografisi çekilmek üzere ben götürdüm kendi aracımla. Bir hastanız olduğu zaman insan gerçekten bazı şeyleri atlayabiliyor. Şu oldu, güvenlikçi arkadaşa sordum. Dedim ki ya ben tomografi çektireceğiz, nereye gideceğiz, ne taraftaydı dedim. Hocam dedi işte biliyorsunuz ya dedi, 3. koridordan sola dönüyorsunuz, merdivenden inip karşıdaki 2. kapı. Abicim dedim bizi bir götürür müsün dedim ya, hadi bir önümüze düşle bizi bir götür. Yani şu oluyor, o heyecandan, o panikten insan artık ister istemez birinden bir yardım isteme ihtiyacı duyuyor. Bu konuda ben hastanedeki herkes, çalışan bütün personel mutlaka hastaneye müracaat eden kişilere yardımcı olur. Ama bazen şunu yaşıyoruz. Çok acil bir hasta var. Bütün ekip birine müdahale ediyor. Oradan da birisi gelip kantinin yerini soruyor. Şimdi bu biraz nahoş oluyor bu yaklaşım. Ama buna yapacak bir şey yok. Yani kantin biraz bekleyebilir. Veya siz boğazınız ağrıyorsa orada ölen bir vatandaşa müdahale ediliyor. Siz bir tık bekleyebilirsiniz yani. Hani beklemenizde bir mahsur yok. Dolayısıyla hastaneye girdiğinizde aslında yapılacak en güzel şey, karşılaştığınız ilk görevliye, bu güvenlik olabilir, danışmana bir arkadaş olabilir, bir tıbbi sekreter arkadaş olabilir, o da yemekhanede çalışan bir arkadaş bile olabilir. Ya ulaşmak istediğiniz alanı sormanızda hiçbir mahsur yok. Herkes elinden geleni yardım yapacaktır. Biz betimleyelim. Kapıdan girdik, ne var? Önünüzde sağ, sol veya tam orta alanda bir desk vardır muhakkak. O deskte oturan birisi vardır. Bu ya yönlendirme elemanıdır, ya tıbbi sekreterdir, ya da güvenlik görevlisidir. Zaten siz gördüğü zaman kim girerse girsin o kapıdan o kişi size hitap edecektir. Buyurun işte geçmiş olsun, nasıl yardımcı olabilirim diye hitap edecektir. Etmiyorsa da siz seslenebilirsiniz. O deski geçtik. Geçtikten sonra acil servisin içerisindeyiz diyelim. Acil servisin içerisinde muayene alanı vardır ve müşahede alanı vardır. Muayene alanı dediğimiz yer aynen poliklinik dediğimiz ortamla birebir benzer. Bu vesileyle hem polikliniği de betimlemiş olalım. Bazı acil servislerde bu oda şeklindedir. Bazılarında açık perdeli şekildedir. Büyük hastanede genelde perdeli şekildedir. Bazı küçük hastanelerde yer varsa oda yapmışlardır. Ayrı bir oda. O odaya girersiniz veya o perdenin arkasına geçersiniz. Hemen sağınızda, solunuzda veya ön kısmınızda sizin hastanızın uzanabileceği bir sedye bulunmaktadır. Sedyenin yerden yüksekliği aşağı yukarı 80 santimdir. Boyu 1.90 civarındadır. Eni de 60 cm civarındadır. Küçük bir sedyedir. Hani yatıp uyumalık değil ama muayene olmalıktır o sedye. Sadece ön muayenenizin yapılması için. Duvarda muhakkakiyetle genel dediğim yani %90'ında bir oksijen ünitesi asılıdır. Elinizi böyle duvara kaldırırsanız, mesela sedyeye oturduğunuzu farz edelim. Genelde bu sırt kısmınıza tekabül eden alanda veya baş kısmınızın tekabül edeceği alanda olur. Bir bildiğiniz çeşme vanası gibi bir vana vardır. Ona oksijen takılır. O vanaya. O hastanenin merkezi oksijen sistemidir. Hastaneye oksijen ihtiyacı varsa, muayene sırasında bile olsa orada oksijen takılması için bulunur. Tekrar yine duvarda genelde bu kulak ve gözü muayene etmek için kullandığımız otoskop, oftalmoskop dediğimiz bir alet vardır. Bu alet duvarda asılıdır, bir makinenin içinde asılıdır. Bazen küçük küçük ses çıkarır. Diit diit diit diye öter. O şarj olma sesidir genelde. O aletin yapısı şöyledir. Eskiden bu avizeli telefonlarımız vardı bizlerin, hatırlarsınız. Avizeli telefon gibi düşünün. O avizeli telefonun duvarda asılı olduğunu düşünün. O şarj ünitesi olduğunu düşünün. Avize telefonun avizesini kaldırdım. Avize kısmında kalem büyüklüğünde, pilot kalem büyüklüğünde bir aparat bulunur. O aparatın uç kısmında bir mercek bulunur. Aşağı yukarı çapı 1 santim civarında olan bir mercek bulunur. O mercek ucuna çeşitli aparatlar takılır. Eğer göz muayenesi, göz dibi muayenesi yapılacak ise aşağı yukarı çakmak büyüklüğünde bir aparat takılır ve hekim arkadaş sizin gözünüze o kadar çok yaklaşır ki neredeyse burnu sizin burnunuza değer. Yani sizin üzerinize gelir. Hatta hekim arkadaşın, muayeneden hekim arkadaş nefesini hissedersiniz yüzünüzde, burnunuzda. Hani bu o göz muayenesini yapmak için mecburen kullandığımız bir yöntemdir. Oraya kadar yaklaşmamız gerekiyor o mercekle göz dibinize bakabilmek için. Kulak muayenesi yapılırken hekim arkadaş zaten söyler kulağınızı muayene edeceğim diye. Başınızı sağa ya da sola çevirin der. Sağa sola çevirdiğimizde aşağı yukarı 1 santimlik bir küçük huni düşünün. Yani bildiğimiz huniler var ya, onun 1 santim olduğunu düşünün. Yuvarlak bir huni. O huninin kulağınızın içerisine uç kısmı girer. Hekim arkadaşın yine nefesini boynunuzda hissedersiniz muayene ederken size. Çok yakınınıza gelecektir. Eğer saçlarınız kulağınızı kapatıyorsa saçlarınızı eliyle çekmek zorunda kalacaktır. Ve kulak kepçenizin üst kısmından arkaya doğru kulağınızı hafifçe geriye çekecektir. Bunun sebebi şudur. Kulağınızı muayene ederken kulak yolunun açılması için. Yine hekim arkadaşın nefesini çok yakınınızda hissedeceksiniz boynunuzda. İki kulağınızı muayene ettik. Daha sonra boğaz muayenesinden bahsedelim. Boğaz muayenesi yaparken de lütfen ağzınızı açın diyecektir. Veya ağzınızı açın boğazınıza bakacağım diyecektir. Herkes refleks olarak ağzını açtığı zaman dilini dışarıya çıkartır. Bu bir reflekstir. İsterseniz deneyin yani şu anda. Dilini dışarı çıkartır.
Gerçekten de öyle.
Evet. Bu insani bir reflekstir. İstenen şudur. Dilinizin ağzınızın içinde kalmasıdır. Diliniz ağzın içerisinde kalırsa boğazınıza bakmak daha kolay olur. Çünkü dilinizi dışarı çıkarttığınızda, sarkıttığınızda diliniz bizim göreceğimiz boğaz kısmınızın gölgelemektedir, kapatmaktadır ve göremeyiz boğazınızı. O yüzden hekim arkadaş sizi mutlaka uyaracaktır. Lütfen dilinizi ağzınızın içine alın veya dilinizi çıkarmanıza gerek yok diye. Diliniz ağzın içerisindeyken kalem büyüklüğünde yassı dondurma çubuğu düşünelim. Dondurma çubukları var ya, öyle bir çubukla dilinizin orta kısmında bir baskı hissedersiniz. Biraz daha açın diyecektir. Çünkü çubuğu ağzınıza değdirdiği anda ağzınız refleks olarak kapanacaktır. Biraz daha ağzınızı açın diyecektir. Ağzınızı açtığınız zaman boğazınıza bakacaktır. Bu sırada da yine hekim arkadaşın nefesini haklı olarak yakınınıza kadar geldiği için işte çene kısmınızda veya yüz kısmınızda hissedebilirsiniz. Hani o nefesi. Çünkü bunu ben neden söylüyorum? Şöyle hayal ediyorum. Şimdi benim ablam da görme engelli kendisi. Haklı olarak durup dururken birisi geliyor, ağzınıza bir çubuk sokuyor ve çenenizde yüzünüze bir sıcaklık hissediyorsunuz. Ya bu niye oluyor şimdi? Bana bu neden yapılıyor? Bu gerçekten böyle betimlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hekim arkadaşların hepsi gün içerisinde o kadar çok hasta muayene ediyorlar ki ve acil serviste veya poliklinikte o kadar az vaktimiz oluyor ki çoğu şeyi biz bu şekilde betimleyemeyiz, bu şekilde anlatamayız. hasta, hiçbir hastamıza neredeyse. Yani lütfen ağzınızı açar mısınız diyoruz. Yani çoğu muayenemiz belki de bizim 3 dakika sürüyor, 4 dakika sürüyor. Yani o kadar bile sürmediği oluyor. Çünkü neden? Bu yoğunluktan dolayı. Hani bu şekilde...
Ama betimlemem... şu önemli galiba Ahmet Hocam. İşte hani ağzımızı açar mısınız muayenem diyor ya, orada direkt yapacağı işlemi söyleyip de sonra hani evet, direkt... Bu önemli. Hani olduğunu niye ağzını, niye kolumu açıyorum? Bir şey oluyor. Evet. İşte niye birdenbire bana niye dokundu? Niye birdenbire işte tabii, iğneyi koluma batırdı? Her neyse. Şimdi şu işlemi yapacağım. O yüzden dolayı işte kolunu açar mısın? Ya da saçını arkaya koyar mısın? Kulağına bakacağım. Ya da aynen, ağzını aynen, açar mısın? Şöyle şöyle kullanacağım şey de budur diye. Biraz muhakkak da bundan kaynaklanıyor.
Ya galiba, belki de biz böyle işte de kesinlikle katılıyorum dediğinize. Ben fakültede okurken şu vardı arkadaşlar. İletişim becerileri dersleri gördünüz. Ciddi manada bunun dersini aldık. Hatta böyle bu işi yapan insanlardan aldık. İletişim hocalarından aldık bu dersleri. Ama şu an müfredatta bu dersler yok maalesef. Kalktı. Neden öyle oldu onu da bilmiyorum. Ayrı
en önemli derslerden biri olsa
bence bunun yapılması gerekiyor. Yani bu dersten yine olması gerekiyor. Şeyden devam edeyim ben. Boğazımızla muayene ettik. Şimdi birileri gelecek ağacına girdiğiniz zaman söyler ya da söylemez, bilmiyorum o konuda. Hani ben söylerim genelde ama söylemeden de dediğiniz gibi pat diye bir işlem yapılıyor. Birisi kolunuza sarılacak ve tansiyonunuzu ölçmek isteyecek veya diyecek lütfen kolunuzu açar mısınız diyecek. Kolunuzu açtığınız zaman dirseğinizin üst kısmından aşağı yukarı 3-4 parmak üst kısmına bir manşon bağlanacak. Yani eni 15-20 santimetre olan, içinde hava basılan, kolunuzu çepeçevre saran cırt cırtlı bir manşon bağlanacak. Bu zaten sesi böyle cırt cırt diye ses çıkaran bir alettir. İlk bağladıklarında cırt diye o sesi duyarsınız. Daha sonra kolunuzu da şiştiğini hissedeceksiniz o manşonun. Tansiyonunuza bakılacak. Şekeriniz ölçülmesi icap ediyorsa, hekim arkadaş şeker ölçülmesini talep ettiyse, ya şekerle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorsa, o zaman da sağ ya da sol elinizin parmak ucuna küçük bir iğne batırılacak. Aşağı yukarı 1 ya da 2 milimlik bunun, yani santim değil, milim. Çok küçük. Yani bir tükenmez kalemin uç kısmı gibi düşünün. Ama tabii birdenbire yapıldığı için can yakacaktır. Sinir ucu çok fazla vardır parmak uçlarımızda. Can yakacaktır. Ani bir can yakması olacaktır. Oradan bir damla kan almak marifetiyle bir makineyle aşağı yukarı sigara paketi büyüklüğünde diyeyim bir makineye o kanınız damlatılacak. Onda bir ses duyacaksınız. Diiiit diye. %90 makineden bu ses çıkar. O da şeker ölçümünüzü yapıldığını anlayabilirsiniz. Evet, şekerim ölçüldü. Hatta sonra da bilirsiniz. Acaba şekerim kaç çıktı diye.
Anlık olarak gösterir değil mi?
Tabii tabii. Anlık şeker ölçümünüz yapılacak. Muayene genel hatlarla ilk yapılan muayene budur. Tabii o kadar çok hastalık var ki şimdi bunun tek tek hastalık muayenelerine girersek bitiremeyiz. Ama bir de refleks muayenesinden bahsedeyim ben size. Reflekslerinize bakılabilir acil serviste. Özellikle şu denecektir. Gözlerinizi açar mısınız denecektir. Burada görüp görmeme çok önemli değil arkadaşlar. Burada bakılan şey göz refleksidir. Gözünüze ışık tutulacaktır. Aşağı yukarı pilot kalem büyüklüğünde bir aparatın uç kısmında bir fenerle iki gözünüze de bakılır. Gözlüğünüz varsa çıkarmanız istenir. Çünkü gözlükte yapılamaz o muayene. Göz reflekslerinize bakılır. Akabinde dizinizden reflekslere bakılabilir. Diz kapağınızın sandalyede oturup pozisyondayken siz diz kapağınızın alt kısmına ucunda plastik olan küçük aşağı yukarı bir 10 santimetre civarında sapı olan, baş kısmında bir çakmak büyüklüğünde olan ve etrafı plastik kaplı bir çekiç marifetiyle diz kapağınızın alt kısmına vurulur ve ayağınızın hareket edip etmediğine bakılır. Refleks, bu şekilde bir refleks muayenesi yapılır. Ön muayeneniz yapıldı bu ortamda. Halen perdenin arkasındasınız. Yanınızda bir yakınınız var veya yok. Dendi ki seslendi hekim arkadaş, işte hastadan şu şu şu şu tahlilleri alalım dedi. Kuvvetle muhtemel sağlık geçmişi olmayan bir kişi söylenen şeyleri, terimleri anlamayacaktır. Ya bu çok doğal bir şey. Yani ben de evimde bir marangoz gelip bir işlem yaptığında bir teknik bir tarih kullandığında ben de anlamıyorum neden bahsettiğini. Hani hocam burayı şununla boyayalım dediğinde ben diyorum boya da neyle boyuyorsan boya diyorum mesela. Hani şu sentetik boya kullanalım hocam diyor. İyi boya diyorum. Hani onun gibi. Bunda bir yadırganacak bir şey yok. Dolayısıyla hekim arkadaş bu talimatı verdikten sonra genelde %90 acil serviste kan tahlillerimiz acil servisin içerisinde alınır. Kanlarımız. Ama hastane ergonomisi gereği kan vermeye de gidebilirsiniz. Biz alınmasından bahsedelim. Yani acilde alındığı andan bahsedelim. Bir de gittiğiniz yerden bahsedelim. Alınma anı şudur.
Yani Ahmet Hocam gittiğiniz yer derken genel anlamda kan alınan yerler acil servis işlemlerini yaptığımız o alanın içinde. Ama bazı zamanlarda daha farklı.
Evet, evet.
Daha bazı zamanlarda daha farklı bölümlerde tabii, de olabiliyor.
Tabii. Yani o artık hastanenin işleyiş politikasına bağlı diyeyim, ergonomik politikasına bağlı. Şöyle oluyor, bir hemşire hanım gelir, elinde küçük bir tepsi vardır. Eğer acil de alınıyorsa kanınız, çay tepsisi gibi düşünün bunu. Çay tepsisinin içerisinde bir sürü enjektör vardır, iğne vardır, şırınga vardır, öyle diyeyim. Boyutları farklıdır ve yine pilot kalemin yarısı büyüklüğünde küçük tüpler vardır. Tüplerin hepsinin baş kısımların renkleri değişiktir. Çünkü her tahlilin yapılacağı, çalışacağı cihaz farklıdır ve kan tahlili yapılacak olan numunelerin alınacağı tüpler de farklıdır. Kolunuzu sıvamanız istenir. Genelde kol dirseğinizin kolunuzu büktüğünüz zaman iç kısımdan kan alınır. Hatta biz bunu festivalde hem damar yolu açma hem de kan alma gibi birkaç arkadaşımız orada yapmıştı bu uygulamayı. Ben de çok sevinmiştim yani yaptıkları için de İstanbul'da.
Evet, yapmıştık.
Evet. Kolunuzun iç kısmından iğne batırılacaktır kolunuza. İğnenin boyutu aşağı yukarı arkadaşlar 3 ila 4 santim arasında değişir. İğnenin hepsi kolunuzun içerisine girmez. İğnenin sadece 1 santimlik kısmı kolunuzun içerisine girer. Kolunuzun üst kısmına, pazu kısmınıza bir sıkıştırıcı aparat bağlanır. Küçük bir kemer gibi düşünün bunu. Ve bileğinizi yumruk yapmanız istenir. Bundan da kasıt şudur, damarın içerisindeki kanın birikmesini sağlamaktır. Daha sonra işte 1 santim kadar kolunuzun iç kısmına, dirseğin iç kısmına iğne batırılır. Oradan kan alınır, kaç tüp alınacaksa bir kere yapılır bu. Yalnız şu olur, bazen damar bulunamaz, çıkılır, bir daha denenir, bir daha denenir. Hiçbir sağlıkçı, hiçbir hastadan, ya ben bu hastayı 5 kere iğne yapayım da böyle kişisel tatmini edeyim kendimi diye düşünmez. Hani yanlış anlamayın. Her sağlıkçı bir seferde bu iş bitsin ister. Yani kimse canınızı yakmak istemez. Ama bazen öyle bir olur ki artık bir kere denenir.
Kan gelmiyor diyorlar kere denenir.
Evet. Kan gelmez. Başka bir arkadaşı gelir. O dener. Daha tecrübeli birisi vardır. O gelir dener. Bazen böyle aksaklıklar olabilir. Yani bu size karşı yapılan bir tepki, defans değildir. Dediğim gibi hiçbir sağlıkçı bu olsun istemez. Hele hele çocuklarda hiç istemeyiz. Yani çocuklarda bir seferde hemen olsun bitsin isteriz. Çünkü hani hiç kimse o evladına kıyamaz. Onlar bizim de evladımız, bizim de çocuğumuz. Kanınız acil serviste alındığını farz edelim. Acilde o perdenin arkasındayken kanınız alındı. Bu acilde alınan kan şekli. Bir de polikliniğe gittiniz. Yine hekim arkadaş muayenenizi yaptı. Şeyi atladık, en önemli muayeneyi atladık ya. Stetoskop muayenesi, dinleme, sırt dinleme, göğüs dinlemeyi atladık.
Diğerlerimizi dinlediğimiz değil mi? Göğsümüzü.
Evet. O nasıl oluyor? Eğer ciğeriniz dinlenecekse arkadaşlar akciğerle sırttan dinlenir. Çünkü göğsümüzün ön bölgesinde hem göğüslerimizin kapladığı kas dokusu, yağ dokusu olması hasebiyle hem işte kaburgalarımızın olması hasebiyle arka tarafta da var kaburgalarımız ama akciğerlerimiz sırt duvarımıza yapışıktır ve sesi engelleyecek kalp atım sesi yoktur sırtımızda. Önden dinlenen, yapılan dinlemeler genelde kalbe yönelik dinlemelerdir. Tabii bazı istisnai durumlarda akciğerler göğsün ön kısmından da dinlenir. Ayırt edici tanılar koymak için ama %99 olarak sırtınızdan dinlenir ve denir ki lütfen sırtınızı açın. Yapacağımız işlem şu, hala perdenin arkasındayız. Muayeneye geri döndük bu arada kan vermeden önce. Hafifçe O sedyenin üzerinde oturuyoruz. Hafifçe sağa ya da sola döneriz ve sırtımızı açarız. Dik durmamız uygundur. Uygun pozisyon dik durmakta durabiliyorsak eğer bir rahatsızlığımız yoksa. Ve derin nefes alıp vermek esastır. Yani yüzeyel değil de yapabiliyorsak derin bir iç çekme ve derin bir nefes verme şeklinde. Hekim arkadaş, sırtınızda şöyle bir soğukluk hissedersiniz. İster istemez o steteskop dediğimiz aletin uç kısmı soğuk olacaktır. Çünkü metaldir o. Büyüklüğü aşağı yukarı çay bardağının altı kadardır. Öyle diyeyim size. Çay bardağının ağzı kadar büyüklüğü olan metal bir cismin sırtınıza dokunduğunu hissedersiniz. Genelde dinlemeler üstten aşağı doğru veya aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Akciğer dinlemeleri. Yukarıdan başladığımızı farz edin. Ben hep öyle dinlerim. Çünkü kendimkini tarif edeyim. Kürek kemiklerimiz üzerinde, bir sağ kürek kemiğiniz üzerinde bir soğukluk, metal soğukluğu hissedersiniz. Bir sol kürek kemiğinizin üzerinde metal soğukluğu hissedersiniz. Daha sonra bir tık, bir 5 santim aşağısında bir daha hissedersiniz bu soğukluğu. Ve bu soğukluğu, yani steteskobu koyduk, aşağı yukarı ben kendim için söyleyeyim. 1-5 saniye, 7 saniye arası dinlerim ben. Daha sonra diğer alana geçerim. Diğer kürek kemiğinizin üzerine. Daha sonra kürek kemiğinizin bittiği alanda bir soğukluk hissedersiniz. Daha sonra diğer kürek kemiğinizin bittiği alanda soğukluk hissedersiniz. Ve hafifçe kürek kemiğinizden göğsünüzün alt bölgesine dönen alanda, ön tarafa doğru dönen alan, akciğerlerimizin bittiği yerdir orası. Oralarda bir soğukluk hissedersiniz. Sırt dinlemesi bu şekilde olur. Tabii bazı tecrübeye binaen şu da olabilir arkadaşlar. Hekim arkadaş sırtınıza steteskobu koyar, iki alanı dinler, tamam. Hani duyacağını duymuştur. Bu yani bana neden 6-7 kere dokunulmadı da 2 kere de bu tanı tamam oldu diye düşünmeyin. Acaba muayenem eksik mi yapıyor diye düşünmeyin. Çünkü bu kulak aşinalığıdır. Hekim arkadaş bazen iki alandan bile duyacağını duyar. Yani şimdi bazı rahatsızlıklar vardır. Bir alanı bile dinlemeniz yeterli olur. O artık mesleki tecrübe, deneyim, kulak aşinalığı.
Kullanılan yöntemin de farkı olabilir mutlaka.
Tabii. Herkes yani bir de hani kaba olacak tabirim ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır hesabı. Artık hekim arkadaşın uygulaması diyeyim. Karın muayenesinden de bahsedelim bence. Karnımızı bazen de yatıyoruz. Karnımız muayene ediliyor.
Karın ağrısıyla gidebiliyoruz Ahmet Hocam. Mesela benim oğlumun geçen sene karın ağrısıyla gittiği. Bu da sık rastlanan. Özellikle çocuklarda
çocukluğunda daha çok olan bir şikayet oluyor genelde. O zaman da şu oluyor. Sırt üstü yatmanız istenir. Sırt üstü yatarsınız. Hasta muayeneleri arkadaşlar çok istisnai durumlar olmadıktan sonra hekim arkadaş, yani biz tıp fakültesinde böyle öğretilir. Dünya literatüründe böyledir. Hasta sağ tarafından muayene edilir. Yani siz yattığınız zaman ben sizin sağ tarafınızda olmam gerekiyor. Yani bir alan düşünün. V şeklinde bir duvar dibinde bir sedye var. Size dendi ki geçin muayene için uzanın dendi. Şimdi sedyenin sol tarafının duvara dayalı olduğunu düşünelim. Baş kısmının da duvara dayalı olduğunu düşünelim. Dümdüz olduğunu düşünelim sedyenin. Ya acaba ben ne tarafa başımı koyayım diye düşündüğünüzde yapacağınız işlem şu. Hekim sizin sağınıza gelecek şekilde yatmanız gerekiyor. Başınızı o tarafa koymanız gerekiyor. Sedyelerin genelde baş kısımları arkadaşlar ayak kısımlarına göre hafifçe yüksektir. Elinizle yokladığınızda bunu hissedebilirsiniz. Yani bir 3-5 santim yüksekliği vardır sedyelerin baş kısımlarında. Yani çok istisnai binanın ergonomisi müsaade etmediği zamanlarda belki ben hiç görmedim meslek hayatımda da solda muayene çok istisnai durumlarda yapılabilir. Sağ hekim arkadaş ayakta siz yatıyorsunuz. Hekim sizin sağ kolunuza gelecek. Öyle söyleyeyim. Yani o şekilde yatmanız gerekiyor. En uygunu budur. Yattınız, karnınızı açmanız istenir. Arkadaşlar özellikle bayan hastalarımızda çok sık gördüğüm bir şey. Ben hekim olarak söylüyorum bunu. Ben erkekim, o bayan çekinebilir, haklıdır, doğrudur. Biz ataerkil bir toplumuz. Bu atletinizi veya işte bu zıbın giyiliyor, o zıbınınızı açmanız gerekiyor. Yani karnınızı bizim görmemiz gerekiyor. Yani bizim karnınızı görmemizden kastettiğimiz de şu, acaba orada bir morluk, bir kızarıklık, bir yanma alanı, bir sivilce veya benzeri farklı bir travma bulgusu var mı yok mu? Hani şu oluyor hastalarda, hocam atletin üstünden bakıverin. Yani ben sizin atletinizi üzerinden bakmak ya da bakmamak benim için problem değil. Önemli olan ben sizin o teninizin rengini görmem gerekiyor. Orada bir bulgu var mı yok mu? Çünkü bazı rahatsızlıklarda o sadece o renk değişikliğiyle bile tanı koyabilirsiniz hastaya.
Dolayısıyla muayene eksik kalmış oluyor yani anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Eksik kalıyor. Yani bu çekinceden dolayı. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya bu çok normal. Ben bunu çok normal karşılarım. Haklıdır hastada. Hiç bize itiraz etmem. Hocam ben çekiniyorum. Bayan bir hekim arkadaş bana bakabilir mi dediğinizde ben hiçbir zaman itiraz etmem. Yani siz bilirsiniz derim. Nasıl arzu ederseniz derim. Çünkü haklıdır. Olabilir. Veya bir erkek gelir. Ya bana bir erkek hekim arkadaş bakabilir mi diyebilir. Bu da çok normal. Kişisel fikrimi söylüyorum yalnız. Ama şunu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Yani hastaneye gittiniz. Orada çeşit çeşit insan beklemiyor. Yani hakikaten hekim vardiya usulü çalışanlar var. Hani çekinmeye gerçekten gerek yok. Hiçbir hekim arkadaş sizi hani bu minvalde ivedi şekilde muayene edip ivedi şekilde tedavi etmek ister. Hani bekletmek istemez, yormak, yıpratmak istemez. Hiçbir sağlık çalışanı diyeyim. İşte atletimizi de açtık, göğsümüze kadar açtık, alt kısmına kadar sıyırdık. Yani tam bu kaburgalarınızın bittiği, hani iman tahtası diyoruz ya, oraya kadar açmamız gerekiyor atletimizi. Hekim arkadaş gelir, eliyle karnınızın sağ bölgesi, sol bölgesi, işte kürek kemik, pardon, leğen kemiklerinizin üst kısmından başlayarak karnınızı önce eliyle okşar tarzda bir muayene yapar. Bu olmaz gereken muayenedir. Bazen o sırtınızda hissettiğiniz, dediğim stetoskopun uç soğuk kısmını karnınızda hissedersiniz. Oradaki sesleri dinler. Karın seslerinizi, bağırsak seslerinizi dinler. Bazen de özellikle sağ tarafınızda tam kaburgalarınızın, son dört kaburganız, ellerinizle şimdi hissedebilirsiniz. Göğsünüzün, sağ göğsünüzün alt kısmına dört parmağınızı koyun. Orada dört adet kaburga boşluğumuz vardır. Zayıf olanlar daha iyi hisseder. Ben biraz kiloluyum, zor hissediyorum ben de. Siz daha rahat hissedersiniz. Orada arkadaşlar oraya elini koyar hekim arkadaş ve diğer eliyle parmakların üzerine vurur. Siz de böyle bir şöyle bir ses duyarsınız. Kapı çalma sesi gibi. Bunu içinizde bile hissedersiniz. Bu oradaki karaciğerin muayenesidir. Özel yapılan bir muayenedir. Bazen de sağ tarafta apandisin nerede olduğunu genelde herkes bilir Türk toplumunda. O bizim yani anneden genetik geçen bir bilgi bence o. Herkes biliyor çünkü. Sağ tarafta kemeri bağlı, kemer hizamızı düşünelim arkadaşlar. Kemerimiz var belimizde. Kemerin hemen bittiği alanda sağda elinizi koyduğunuz zaman oraya hekim arkadaş güçlüce bastırır ve çeker. Ve size der ki iğne batıyor gibi bir şey hissediyor musun der. Bu da bir muayene yöntemidir. Apandisit muayenesidir. Bu da çünkü karın ağrısında ekart edilmesi gereken en önemli hususlarından birisidir. Apandisit muayenesinde. Muayenemiz bitti. Bir de kan vermeden bahsedelim. Kısaca kan alınan başka bir alandan bahsedelim. Hani perdenin arkasında kanımız alındı ama bir de biz şeye gideceğiz. Kan vermeye gideceğiz hastanede. Bu genelde acil servislere yakın bir alanda kurulur arkadaşlar. Bazen de uzak da olabilir ama %90'ında çok yakındır. Hemen acil servisi bitimindedir. Mutlaka orada birilerinden yardım istemekte büyük fayda vardır. Ben dediğim gibi ben bilmediğim bir hastaneye gittiğim zaman kan vereceksen ben soruyorum. Kan verme nerede diyorum. Diyorlar hocam işte çıkın koridordan soldan üçüncü orada. Ya bana yardımcı olabilir misiniz diyorum. Birisi bana eşlik ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok müsaitse. Kan verme alanları şöyledir arkadaşlar %90'ı. Bir tane çok rahat koltuk vardır orada genelde. Eğer koltuk ergonomisi sağlanmıyorsa da bir sandalye düşünün. Bilgisayar koltuğu gibi düşünün. Bir bilgisayar koltuğuna oturduğunuzu düşünün. Oturuz arkanıza yaslanırsınız. Hemşire hanım sağ ya da sol kolunuzdadır. Sandalyenin sağ ya da sol tarafında kolunuzu üzerine koyabileceğiniz uzun bir 30-40 santimlik süngerimsi bir yapı vardır. Tepsi gibi bir şey vardır. Onun üzerine kolunuzu koymanız istenir. Kolunuzu onun üzerine bırakırsınız. Avucunuz yukarıya doğru dönük olacak şekilde bırakırsınız. Dolayısıyla dirseğinizin iç kısmı da yukarıya dönük olur. Ve az önce perdenin arkasında yapılan işlemin aynısı o alanda yapılır. Orada da genelde başka hiçbir şey olmaz. Kan alma odası diye geçer. Kanımızı verdik. Oradan da şeye gidelim. Filme gidelim. röntgen filmi, tomografiye giderim mi? Yoksa siz bir şey...
Bir iki tane mesajımız var. İsterseniz tabii. Onları okuyayım size. Sevgi Mert, iyi yayınlar demiş. Selamlarını sevgili
dinleyicilerimiz. Ablam olur.
Yasemin Mert de yazmış. Anlattıklarınız her zaman yararlı olsun abicim demiş.
Sağ olsun.
Salih Mert yazmış. Başarılar dilemiş. Allah yardımcınız
olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olsunlar.
Olgun abi yazmış. Ben bir görme engelli olarak tek başıma hastaneye gitmeye çekiniyorum. Yardım edecek birini bulamayabilirim. Yoğunluk olabilir. İnsanlar meşgul olabilir diye düşünüyorum. Yeni gelişmeler doğrultusunda bir engelli için uygulanan bir protokol var mı diye sormuş. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Engelsizerisim.com mesaj panosu adresinden bize mesajlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz.
Buyurun Ahmet'ciğim. Valla teşekkür ediyorum. Olgun abi, abinin sorduğu soruya geçeyim. Ya aslında konu şu, yapılan uygulanma şu. Görme engelli olmak veya herhangi fiziksel engelli olmak ya da olmamak hiç önemli değil. Dedim ya, hastanelerin iç yapısı gereği hepsi birbirinden farklı olduğu için ben de gittiğimde hekim olduğum halde, hatta ben gittiğim zaman hekim olduğumu belirtiyorum arkadaşlar. Ya ben de hekim var. Başka X ilinde bir hastaneye gittim farz edelim. Çekinmeye hiç gerek yok. Ya dediğim gibi hastaneler çok sevimli yerler değil işin doğrusu. Ama mecbur kaldık, gittik. Ya mutlaka yardım edecek bir insan bulunur. İşte güvenlik görevlisi olabilir. Zaten %80-90'ında arkadaşlar şey var, yönlendirme elemanları var. Farklı kıyafet giymişler ve yönlendirecek elemanlar var. Mesela bir Sağlık Bakanlığı bir program başlatmıştı işitme engelliler için. Bizim personellerimizin %80-90'ına eğitim verildi. İşaret dili eğitimi verildi. Hani ama sen aldın mı hocam? Ya ben de aldım da ben o işaret dilini sadece merhaba demek, geçmiş olsun demek ve işte neyiniz var demek için kullanıyorum. Daha sonra dudak okuma yöntemini geçiyoruz genelde. O şekilde irtibat kurabiliyoruz. Yani yardım istemekte bir beis yok. Olgun abi haklı. Eğer herkes yoğunsa acil serviste inanın ki ciddi bir eylem vardır. Yani ciddi bir protokolle uğraşılıyordu. Ya protokolden kastettiğim siyasi protokol falan ya tedavi protokolüyle uğraşılıyordu. Bazen tabirler karışıyor çünkü birbirine. Hani orada bir müdahale yapılıyordu ama muhakkakiyetle birisi yardımcı olacaktır. Bence hiç çekinmeyin. Yani herkes çekiniyor. Bakın şu var bizim toplumumuzda. Uzatıyorum belki lafı ama zaten biraz da sohbet.
Yok hocam, önemli bunlar.
Ya ben geçenlerde üzerimde takım elbise vardı ve bir bankaya gittim. Bankanın kapısından girerken şöyle bir olay yaşadım. Ya ben bu beni çok duygulandıran bir şey. Bu ülkemizde olan bir şey çünkü. Kapıdan girerken benden yaşça belki 40-50 yaş büyük, özür dilerim, 20-30 yaş büyük, 50'li yaşlarda diyeyim, 60'lı yaşlarda bir amcam sırf benim üzerime takım elbise olduğu için tam böyle kapıyı açtık, ben girecektim. Amcam bana yol ver. Ben amcama yol vermek istedim ama amca bana yol ver. Bu ne biliyor musunuz? Bu toplumumuzun hani genetiğinde, yapısında olan ya işte bir saygısızlık olmasın, ya bir kusur işlemeyelim, ya işte bak bu devlet adamı herhalde buna bir hürmet edeyim ben algısı. Evet. Bu güzel bir şey mi? Evet güzel bir şey. Yani ben amcama yol verdim, amcam çıktı sonra ben girdim. Ama şu da var, hastaneye gittik veya adliyeye gittik veya herhangi bir devlet kurumuna gittik. Olgun abi çok haklı, çekincelerinde ben haklı buluyorum, doğru buluyorum. Çünkü bazen çok nahoş tepkiler, nahoş cevaplar alınabiliyor böyle durumlarda ama yani çekinmeyelim. Orada lisan usulüyle birisi de yardım istendiği zaman mutlaka yardım ediliyor. Adı üzerinde hastane zaten yardım etme merkezi. Ha ilk karşılaştığınız kişi belki size ters bir cevap vermiş olabilir ama onu bertaraf edip, onu artık kendi haline bırak o şahsı, başka bir kişiyle irtibata geçersek inanın bana iş ve işlemlerimiz daha hızlı, daha çabuk olacaktır. Her zaman bulunabilir, bulunmaya ihtimali var mı, bulunmama ihtimali var mı öyle bir şahsın? Ya binde bir yaşanabilir bu. Yani kimseyi bulamayabiliriz ama eninde sonunda belki bir 10 dakika sonra, belki bir yarım saat sonra, belki bir saat sonra birilerine mutlaka temas kurabiliriz. en doğru metodun, en doğru yöntemin ben hastane içerisinde. Yani bunu şöyle algılamayın lütfen. Engelli olalım, olmayalım hiç fark etmez. Yani hastanede birilerinden yardım istemek, ki zaten bu çok sık yaşandığı için yönlendirme personelleri diye bir istihdam yaratıldı hastanelerde. Yardım istemekte hiçbir beis yok. En güzeli bu olacağını düşünüyorum ben.
İletişim de çok önemli değil mi Ahmet aynen. Hocam? Hani bunu nasıl halledebilirim, şuraya nasıl gidebilirim gibisinden bir ya de daha ben, böyle emrivaki cümleler kurarak.
Kesinlikle katıyorum. Bakın şimdi ben meslek hayatımda çok nahoş şeyler yaşadım. Kendim de yaşadım. Yani şimdi az buçuk beni belki tanıyorsunuz veya daha da tanışacağız daha ilerleyen zamanlarda. Belki hastam bile vardır beni dinleyen şimdi ama. Yani insanlar gergin. Kim bizden gergin değiliz bakın. Sağlıkçılar gergin değildir yani genel olarak. Genelleme yapıyorum yanlış anlamayın. İnsanlar haklı olarak bir hastası var ve gerginler. Ve ilk önce kendi hastalarına bakılsın istiyorlar. Hadi buna hemen bak, hemen olsun istiyorlar. Hemen iyileşsin istiyorlar. Haklılar. Ben hiçbir zaman kızmıyorum. Benim şahsıma, kendime, yüzüme, aile efradıma küfreden hastam oldu. Acilde. Ben dedim ki tamam, onları dedim sonra halledelim. Sen ne şikayetin var onu söyle dedim. Ben böyle söyleyince tabii şimdi ben de ona bu şekilde simkaflı bir cümle kullansam ortalık zaten gerilecek. Ama onları dedim sonra bakalım da sen şikayetini söyle, senin sorununu halledelim. Hani bu yaklaşım herkesten beklememek de lazım. Bazen çok gergin oluyor acil ortam. Özellikle acil servisler çok gergin evet. oluyor. Çünkü hayatla uğraşan insanlar var. Bir tane hasta var, 45 tane yakını var. Orada kalabalık. Size bir tane anımı bahsedeyim. Bu gerçektir, yaşanmıştır, yaşandığı yer bellidir. Meslek hayatımın belki de en trajik, acili en güzel özetleyen anımdır. Bir hastanemiz vardı. Ağrı'nın bir ilçesinde ben çalışırken orada acil nöbeti tutuyorum. Gece saat 1.30-2 civarları kapının önüne çıktık. Sakin, acil, gayet sakin. Ağrı'nın da o bulunduğumuz ilçedeki, aslında ismini de söyledik şehrin de. Yani burada ne olur ağrılar falan varsa yanlış anlamasın. Ben bunu şey için anlatıyorum. Acilin gerginliğini anlayabilin diye anlatıyorum. Yani ağrı diye bir şey yok. Ağrılar yaptı bunu diye anlaşılmasın. Lütfen. Ya bir toz bulutu yaklaşıyor hastaneye. Yani bir iki minibüs geliyor. Ben görüyorum ışıklarını. Gece saat 2. Bir toz bulutu geliyor. Ya dedim içeriye hatta yanımda böyle arkadaşlarım bakın bir şey geliyor. Bize doğru iki minibüs hani sıkıntılı bir şey mi? Kendimizi toparlayalım. Hadi bakalım bir şey gelecek çünkü. Ya minibüsler durdu acilin önünde. Paldır küldür paldır küldür insan iniyor içinden ama yani tam işte 15 kişi falan alır da herhalde bir 40 kişi falan vardı kalabalık. Bir ses geliyor deniyor ki çocuk ölüyor deniyor. Bağırıyor bir çocuk ölüyor. Doktor yok mu çocuk ölüyor. Tamam dedim ben doktor benim çocuk nerede dedim ben. Çocukla annesi evde kalmış, insanlar minibüslere binip oraya gelmişler. Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Yani gerginliği. Bu aslında trajikomik bir şey. Ya ben bunu Uşak'ta da yaşadım benzeri bir olayı. Bu tarz olaylar yaşayan arkadaşlarım da var. Yani bu anlatmaya çalıştığım şey şu. Aslında gülmemek lazım buna.
O kadar telaşlanmışlar ki.
Bir şey gelmiş, anne ve çocuk hazırlanıyormuş, anne çocuk evde kalmış. Yakınlar minibüse dolup gelmişler. Kimse de dememiş ki bu çocukla annesi nerede? Muhtemelen öndeki minibüstekiler arkada zannediyor, arkadakiler önde zannediyor ama çocukla annesi evde. Şimdi böyle bir gergin bir ortam hayal edin. O sırada siz geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim kulağım ağrıyordu da bir kulağımı muayene ettirecektim. Dediğinizde oradaki sağlıkçı arkadaş da diyor ki abicim bir dur Allah aşkına bir iki dakika bir dur da seninle de ilgilenelim diyor. Hani anlatabildim mi? O yüzden Olgun abim dediğine katılıyor. Böyle bir ortama denk gelebilir. Böyle bir gergin bir ana denk gelebilir. Siz oraya gelmeden 5 dakika önce çok gergin bir an yaşanmış olabilir. O acil servisin içerisinde. Yani çok yıpratıcı bir olay yaşanmış olabilir. Siz bunun üstüne gelmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla burada empati, karşılıklı empati yapmak gerekiyor. Konuşu yani lisan usulü dediğiniz gibi yardım talep edildiğinde ben yardıma kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şeye geçelim mi? Soru varsa filme mi geçelim?
Farklı başka bir soru yok. Ahmet Hocam, yalnız şey benim merak ettiğim, yatan hastaların odalarıyla ilgili, ameliyatlarla ilgili ve yoğun bakım odalarıyla ilgili de zaten yavaş yavaş programımızın sonunda geldik. Onlarla da ilgili şöyle kısa değinirseniz çok güzel olacak.
Tamam. Yatan hastadan bahsedelim. Önce yatan hasta odaları genelde Türkiye'de artık bu konuda da bence takdir edilmesi gerekiyor. Artık KOV sisteminden çıkıldı. En fazla 2 kişilik odalar var. Genelde de tek kişilik odalarımız var. Bu konuda da ben çok mutluyum hekim olarak ve takdir ediyorum. Odaya girdiğiniz zaman tek kişilik bir odadan bahsedelim ya 2 kişilik bir oda. İkisi de aynı yapıdadır genelde. Odaya girdiğinizde genelde odanın sağ ya da sol tarafında otele gidenleriniz bilirler. Otel odasına çok benzer hasta odalar. Birebir aynıdır neredeyse. Girdiğiniz zaman odaya, odanın sağ ya da sol tarafında bir tuvalet, lavabo ve duş bulunmakta. Hastanelerde, odalarda. %90'ı bu şekilde artık Türkiye'de. O tuvalet, duş kısmını geçtikten sonra artık hasta odasının içerisindesiniz. Yani kapıyı açtınız, 3 adım attınız. Sağ ya da solunuzda tuvalet ve duşun olduğu bir kapı var. O 3 adım 4 adım attınız, hasta odasına ulaştınız. Ulaştığınız zaman hasta odanın tam sağ ve sol tarafında diyeyim, 2 kişilik bir odadan bahsedelim, 2 tane yatak bulunur. Yataklar genelde geniştir. Bu çek yatı açtığınız zaman olan alan gibidir. Yani aşağı yukarı boyları bir enleri 1.20 kadar, 1.20-1.30 civarında, boyu da 2 metre civarında olan bir yatak vardır. Yatağın seviyesi yerden aşağı yukarı 40-50 santim yüksekliktedir. Yatağın baş kısmında aynı o acil serviste bahsettiğim gibi vanalar bulunmaktadır. Elinizle yokladığınız zaman hissedebilirsiniz. O vanalardan oksijen ve bazen de farklı tedavi gazları verilmesi için bazen 2 vana bulunur baş kısmında. Eğer odanın nitelikli oda diye geçiyor ise bazen hastanızın yattığı alanın tam baş kısmında bir küçük 37 ekran televizyon gibi monitör bulunur. Pencereleri genelde tavandan yere kadardır hastane pencereleri. Yeni yapılanlar özellikle hepsi öyle. Çok büyük ışık alması için tasarlanmıştır. Odaların iç renkleri çok pastel renklere hakimdir. Genelde açık mavi, beyaz veya krem rengidir, açık renklidir. Odaların içleri. O hastanın yattığı yataklar %99'u tekerleklidir. 4 tane tekerleği bulunur. Hastanın yattığı ayak ucunda, ayak uç kısmında bir panel bulunur. O panel motorlu yatakların ayarlanması içindir. Üzerinde bir küçük kumanda bulunur. Aynı telefon avizesi gibi hastanın sağ ya da sol yanında telefon avizesi olduğu gibi bir kumanda kolu vardır. Hatta bunlar genelde erişilebilir oluyor. Benim çoğu erişilebilir benim gördüklerim. Aynı televizyon kumandası gibi düşünün. Bu kumandayı bir telefon kablosuyla yatağa bağlandığını düşünün. Sağ ya da sol tarafınızda onu elinize aldığınız zaman en üstte bulunan tuşlar yatağın baş kısmını kaldırıp indirmeye yarar. En altta bulunan tuşlar yatağın ayak kısmını kaldırıp indirmeye yarar. Ortadaki tuşlar da yatağı düzleştirmeye ve yatağı yatay biraz daha rampa şeklinde açılı yatmak için kullanılır. Genelde 6 ya da 8 tuş bulunur üzerinde. Yatağın modeline, markasına göre değişir. Onun dışında sağ ya da sol tarafınızda bir etejer bulunur. Küçük çekmecesi olan. Yine o etejerin yanında odanın durumuna göre küçük bir buzdolabı bulunur. Sizin kullanımınız için. Ve %99'unda da ayak uç kısmında bir televizyon bulunur. Normal televizyon olur. Hastane odanın genelinde perde olmaz. Varsa da stordur. Normal ev perdesi hiçbir zaman olmaz ama stor perdeler vardır. Bu hasta odası. Yoğun bakımdan
hocam peki şey, buyurun. Hasta odası ile ilgili ben mesela doktora ulaşmak istiyorum ama yerimden de çok da kalkacak durumda değilim. Orada evet, ulaşmamı sağlayan bir aparat ya da nasıl var. Bir yöntem olur?
Var. Çok güzel bir şey sordunuz. Çok aslında en önemli şeyi sordunuz. Başınızın hemen sağ ya da sol tarafında elinizle yani yatar pozisyonunda düşünün kendinizi. kolunuzu arkaya uzattığınız anda ulaşabileceğiniz mesafede bir buton bulunur, zil bulunur. Hı hı. Bu eğer el ve kollarınızda uzatamayacak, hareket edemeyecek pozisyondaysanız bazen ipli olur. Zaten o yataklarda size derler ki bu ipi çektiğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz derler. Hı hı. Ve Türkiye'de şöyle bir hizmet sunuluyor, bu çok güzel bir hizmet. Hangi hasta hangi odaya yatarsa yatsın, mutlaka o odanın görevlisi gelir, odayı size tanıtır ve acil butonun nerede olduğunu size mutlaka gösterir. Aynı buton tuvalette, lavabonun kenarında ve duş alınacak yerde de bulunmaktadır. O butonlar mutlaka bütün hastalara gösterilir. Çünkü yatış onan formu vardır. O form sizden imza istenir yatarken. O butona bastığınız zaman koridorda bulunan sağlık personeli bunun sesini duyar. Bir alarm sistemi gibidir. Alarm çalar. Hı-hı. Ve hangi odadan geldiğini görür ekranında ve size ulaşır.
Evet, çok önemli.
Öyle söyleyeyim. Evet, aslında en önemlisi buydu belki de. Çok teşekkür ederim.
Hepsi de birbirinden önemli. Evet. Bu da önemli tabii ki. Bu arada Mürşide programınız çok güzel, iyi yayınlar demiş. Şimdi son olarak herhalde ameliyathaneler ve yoğun bakımlara da geçeceğiz ama Engin Bey'in evet. bir sorusu olmuş. Bu korona psikolojik anlamda nasıl etkiledi hem doktorlar hem de hastalar bakımından diye onu da sormuş. Dilerseniz şimdi cevaplayalım. Dilerseniz de devam
edelim. Valla nasıl arzu ederseniz ben bugün biz gün içerisinde Nurşen Hanım'la konuştuk. Dedik ki ya hocam işte bir saat gibi yapacağız programı dedik kendisiyle. Ben de dedim ki ben 40 dakika bir saat diye başladığımız programlar genelde 3 saat.
3,5 saat dedi evet.
3,5 saat sürüyordu. Hani benim için problem yok. Ama şöyle toparlayayım ben. En azından bu yayınımızı toparlayalım. Engin hocamın sorduğu soru belki güncel, daha güncel. Betimlemeye devam ederiz. Hastanelerde betimlenecek şey çok. Mesela doğumhaneyi anlatırız bir dahaki programda arzu ederseniz o olabilir. Çünkü oraya da gidecek çok arkadaşımız var.
Evet, bebek olan. Odalarını.
Aynen, bebek odalarını anlatırız. Engin hocamın sorusuna cevap vereyim, sonra toparlayalım eğer sizler için de uygunsa. Şimdi korona nasıl etkiledi? Korona hepimizi etkiledi. Yani toplumsal bir sosyolojik evrilme yaşıyoruz hepimiz aslında. Hem mesleki anlamda hem de toplum hayatı anlamında. Hani belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek de yanlış değil. Çünkü çok fazla bilinçlendik, çok fazla izole olduk, çok fazla okuduk, çok fazla yanlış bilgiye de maruz kaldık. Sağlık camiası olarak biz neden etkilendik? Ya bir şey söyleyeceğim ama çok mu cesurca bilmiyorum ama biz aslında çok etkilenmedik. Biz işimizi yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Belki çok ya hocam sen de çok üst perdeden konuştun diye düşünebilirsiniz ama ya hakikaten aslında böyle. Hastanedeki arkadaşlarımız, sağlık ocaklarındaki, aile sağlığı merkezindeki arkadaşlarımız. Yani herkes aslında işini yapıyordu, yapmaya da devam ediyoruz. Sadece biraz daha yoğunluk arttı, hassasiyetler arttı, hastalarımızın müracaat şekilleri değişti, hastalarımızın soruları arttı haklı olarak. Çünkü sosyal medyada, TV programlarında gerçekten çok fazla bilgi kirliliği var. Ben şöyle bir, bunu popülist anlamayın lütfen bu yaklaşımla, bir şey söylemek istiyorum. Yani lütfen Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bilgilendirmeler dışındaki kişisel hesaplar üzerinden yapılan algı bilgilendirmelerine itibar etmeyin. Gerçekten ben bu bakanlığın bir personeliyim, evet. Bir hekimim, beni bu devlet yetiştirdi, bu devlet yetiştirdiği bir hekimim. Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de koronayla ilgili olan mücadeleyi dört dörtlük yerine getirmeye çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Bu kadar oluyor. Yani bunun üstüne de bunu yapabilen nadir ülkelerden birisiyiz. Vatandaş uyumumuzun da güzel olduğunu düşünüyorum. Çok eleştirsek de çoğu hususta hem sağlık camiasına hem vatandaşımıza ama iyi olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak nasıl etkiledi? Bu süreç tamamlandıktan sonra artık çoğu algımız değişecektir. Yani en azından ben şunu düşünüyorum. Hastaneleri sosyalleşme alanı olarak gören kaba olacak belki tabirim yanlış anlamayın ama gezmeye gelen diyeyim, ruhlaşmak için gelen, can sıkıntısından hastaneye gelen hasta profilinin azalacağını düşünüyorum ben, en azından bir tık. Çünkü artık bu işin ciddi olduğunu, sağlık camiasının ciddi bir iş yaptığı ile ilgili bir farkındalık oluştu. Çok konu var aslında. Engin Hocam'ın söylediği başlık, biz 3 ay konuşuruz bunu üzerinde. Yani başlık çok geniş ama sağlık camiası işini yapıyordu. Yapmaya da devam ediyor, gayret ediyor. Tabii çok enfekte olan arkadaşlarımız var, hasta olan arkadaşlarımız var, tedavi görenler var, iyileşenler var, kaybettiklerimiz var, hocalarımız var. Hani bu muhtemelenle ben şöyle toparlayayım. Bu işte uğraşan bütün meslektaşlarımı, sağlık camiasında çalışan arkadaşlarımı hepsinden kutluyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Hepsi elinden geleni yapıyorlar. Belki biz bu şu dönemde çok ön plandayız bu başın neferleri olarak. Ama biz zaten bizden yani sağlık camiası hep çalışıyordu. Şu an biraz daha yoğun çalışıyoruz. Bu tabii biraz bizi yıpratıyor. En çok yıpratan da şu, benim de çocuklarım var. Hani çocuklarımıza doya doya sarılamıyoruz. Ola ki bizler hastaysak onlara geçmesin diye. Bizi en çok yıpratan aslında belki de bu. Yani bütün sağlık camiasında çalışan arkadaşları, evlerimizden uzak kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız otellerde kalıyor. Bazıları işte evlerine gitmiyorlar bir aydır, 1,5 aydır. Ve sağlık deyince akla hep şu geliyor. Sadece hekim camiası geliyor belki bilinçaltında ama sağlık çok büyük bir sektör. Yani temizlik personeli, yönlendirme elemanı arkadaşımız, işte hastane idaresindeki arkadaşlarımız, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız, laborantlar, röntgen teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri, ambulans şoförleri, ben hep şuna benzetiyorum, bir saatin çarkları gibiyiz. Hani bazı, evet, önemli olan akrep ve yelkovanı görüyor herkes belki ama arkada onlarca çark dönüyor. Dolayısıyla onların hepsinin eline, emeğine sağlık. Sizden teşekkür etmiş olayım. Ulaştığımız herkese sizin nezdinizde.
Eksik olması işleyişi ister istemez etkileyecek.
Yani o saat çalışmayacaktır. Dolayısıyla saatin arkasında, akrep ve yelkovanın arkasındaki çarklara da teşekkür etmekte büyük fayda var. Yani onlara da sonsuz teşekkürler. O bu camiadan birisi olarak. Bir de ne yapalım? Devam ediyor muyuz bilmiyorum ben.
Hocam son olarak şey kalmış, işte onları da konuşalım demiştik. Ameliyathane ve yoğun bakımla ilgili şöyle kısaca bir betimlemeyi yapıp toparlayalım. Ve zaten diğer programlarımızda hem dinleyicilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda yine bolca işler konuşuruz.
Tamam. Ameliyathaneden bahsedelim. Arkadaşlar ameliyathaneye girdiğimiz zaman zaten şöyle söyleyeyim. İlk kısım, ameliyathane 3 kısımdan oluşur arkadaşlar. İlk girilen oda, birinci oda, ortada bir oda, sonra da ameliyatın yapıldığı oda. İlk girilen odaya ameliyat olacaksanız size bir eski babaanne geceliği tarzı diyeyim, entarik giydireceklerdir. Üzerinizdeki her şeyi çıkarmanızı isteyeceklerdir. Yüzüğünüzü, gözlüğünüzü, bilekliğinizi, saatinizi, iç çamaşırlarınızı, her şeyinizi çıkaracaksınız. Daha sonra size bir entari giydirilecek. Omuzunuzdan aşağı doğru dökülen, diz kapaklarınızın üst kısmına gelen bir entari giydirilecek. Daha sonra ameliyathane ekibi odanıza gelecek. Az önce betimlediğimiz hasta odasına gelecek. Ve sizi tekerlekli bir sedyenin üzerine alacaklar. Diyecekler ki buyurun hanımefendi, beyefendi, sedyeye geçin. Sedyeye yattınız. Daha sonra sizi oradan ameliyathaneye götürecekler. Eğer aynı kattaysanız zaten bir süre gittikten sonra 2-3 dakika ameliyathaneye ulaşacaksınız. Aynı katta değilseniz asansörle bir üst kat veya alt kata ineceksiniz. Ameliyathaneye geldiniz. O ilk odaya sizi alacaklar. İlk odayı aldıktan sonra yanınıza anestezi hekimi gelecek. Size bazı sorular soracak. O oda nasıl bir oda? Boş bir oda. İçerisinde çok fazla bir şeyin bulunmadığı, siz sedyede yatıyorsunuz hala, boş bir odadasınız. Daha sonra ikinci odaya alacaklar. Yarı sterin alan dediğimiz o odaya geçeceksiniz. O odada icap ediyorsa, eğer odanızda yapılmadıysa yine kolunuzdan damar yolunuz açılacak. Bazı serumlar bağlanacak size. Bu serum başucunuzda olacak genelde. Elinizi kaldırırsanız aşağı yukarı 50-60 santim yukarıda bir serum olacak. Daha sonra da sizi uyutmak için ameliyathanenin içerisine alacaklar. Ameliyathanede birazcık serindir. Kan dolaşımı biraz bir tık yavaşlasın diye. İçeride bir sürü ses duyarsınız. Dı dı dı dı dı dı dı dı dı bir sürü ses duyacaksınız. O cihazların sesleri. Yani o cihazları betimlemeye çok gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü yani şöyle düşünün. Küçük küçük buzdolabı gibi bir sürü cihazın olduğunu düşünün etrafta. Monitörlerin olduğunu düşünün. Sizi yattığınız sedyeden ameliyat sedyesine alacaklar. O sedyeye yattığınız zaman eğer ameliyatın pozisyonuna göre ama yüzüstü ama sırtüstü yatacaksınız. Daha sonra ağzınıza bir kase düşünün. Bir kasenin ağzınıza koyduklarını düşünün. Bir kase gelecek. Size diyecekler ki işte siz olmayın ameliyatta ben olayım. Ahmet Bey ondan geriye doğru sayın diyecekler. Ben diyeceğim ki 10, 9, 8 diyeceğim. Daha 5 diyen hiç çıkmadı. Ve uyuyacaksınız. Daha sonra bir şey duymayacaksınız.
Bu ameliyat sedyesi diğer sedyeden farklı mı yoksa aşağı
yukarı
aynı?
Ondan da hemen onu da betimleyelim. O şöyle bir şey parçalı parçalıdır onun. Baş kısmı ayrı bir parça, orta kısmı ayrı bir parça, bel kısmı ayrı bir parça, bacak kısımları ayrı bir parça, kol kısımları ayrı bir parçadır. Yalnız hepsi bitişik halde bulunmaktadır. Ameliyatın yapılış şekline göre hareket ettirmek için siz uyuduktan sonra hareket ettirdi o aşağıdan otomatik olarak. Ama normal yatağa yattığınızı düşünün. Yastıksız bir yatağa yattığınızı düşünün. Sert bir kanepeye yattığınızı düşünün. Sert bir kanepe gibi hayal edin. Yerden biraz yüksektir ama genelde diğer ameliyathaneye geldiğiniz sedyenin üzerinden sizi alıp o sedyeye yatırırlar. Hani yan tarafa geçer misiniz dediklerinde siz sağ ya da sol tarafınıza kayarak işte kalçanızı kaydırarak elinizle tutarak o sedyenin üzerine geçersiniz. Uzanın derler. Uzanırsınız. Dediğim gibi orada artık son 5-10 saniyelik 20 saniyelik bir uyanıklık haliniz olur. Sonra da gözlerinizi odanızda açarsınız. İnşallah başarılı bir ameliyattan sonra diyelim. Başka ne vardı? Bir şey daha vardı.
Yoğun bakım üniteleri hocam.
Ya yoğun bakım üniteleri zaten ziyarete kapalıdır. Yani ziyarete gitmeniz hiç uygun değildir. Lütfen bu konuda da ısrarcı olunmasın.
Genelde merak eder ama ziyaretçiler. Evet, yani, orada nasıldır falan.
Ne hikmetse Türkiye'de normal servislerin ziyaretlerinden daha fazla yoğun bakım ziyaretleri talebi. Öyle bir şey var. Çünkü içerisi teknolojik bir ortam olduğu için biraz ilgi çekiyor herhalde. Biraz da merak tabii. Biraz da anksiyete. Yani
girememenin getirdiği bir merak sanki biraz
yani, da. Yasağın vermiş olduğu merak diyelim. Yasaklı olan her şey çünkü caziptir. Yoğun bakımda Allah korusun kendinizin yattığınızı farz edelim. Yatıyorsunuz. Az önceki hasta yatağıyla aynı yatakta yatarsınız. Ve sürekli sesler duyarsınız. Yoğun bakımlar tek kişilik değildir. 5 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik belki daha büyük olanları da vardır. Öyle söyleyeyim. Bulunduğunuz ortama göre çok fazla ses duyarsınız. Ama insan sesini çok az duyarsınız. Ne sesi duyarsınız? Dijital mekanik sesler duyarsınız. Az önce bahsettiğim ventilatör cihazının sesi dı dı dı dı dı işte dı dı dı dı dı. Sonra mesela pump sesi vardır. Bir futbol topunun şişme sesi gibi düşünün. Bu ses mesela böyle o ventilatör cihazının pompasının sesidir. Baş kısmınızda bir ya da iki tane mutlaka küçük 37 ekran büyüklüğünde televizyon şeklinde monitör bulunur. Elinizde, kolunuzda, parmak ucunuzu bir maşayla tuttuğunuzu düşünün. Maşayla tutan bir aparat vardır. O sizin oksijen seviyenizi ve nabzınızı ölçer. Kolunuzda az önce tansiyonunuzu ölçtükleri manşon bağlıdır. O sürekli tansiyonunuzu takip eder. Arada şişer, iner. Belirli periyotlarla tansiyonunuzu takip eder. Eğer bilinciniz kapalıysa ki zaten onu hatırlamayacaksınız. Az önce bahsetmiş olduğum o kas gibi aparat ağız kısmınızda bulunur. O soluk alıp vermenizi sağlar. Onun dışında yoğun bakımda hani genel itibariyle böyle betimleyebilirim yani. Şeyi budur. Öyle diyeyim. Çok da ziyarete açık bir yer değildir. Etmemek de gerekir. İnşallah hastamız yoğun bakımdan çıksın o da ziyaret edelim. Bu biraz da hastayı enfekte etmemek için bu yasak konuyor. Yani biz orada gizli bir iş yapmıyoruz aslında da hastaya hastalık bulaşmasın, sizlerden bulaşmasın diye bu yapılıyor. Ama tabii bazen çok ısrarcı olunabiliyor bu konuda.
Ki doktorlar da öyle sürekli rahatlıkla ellerini kollarını sallayarak girmiyorlar yoluna.
Tabii tabii. Zaten orada çalışan ekipler içeriye girdiklerinde üzerlerini değişiyorlar. Üniform farklı üniformalar giyiyorlar. Dışarı çıkmıyorlar artık. Nöbetleri bitene kadar o alanda kalıyorlar. Daha sonra dışarı çıkıyorlar. Yani sürekli girip çıkma yapılan bir yer değil orası. Özel bir alan. Öyle diyelim.
Evet Ahmet Hocam, bugünlük programımızın sonuna geldik. Hatta süremizi de açtık ama gerçekten evet. Hem çok verimli hem de çok keyifli, başarılı bir sohbetti bence. Ben hem çok keyif aldım hem de çok şey öğrendim. Emeğinize sağlık.
Rica ediyorum.
Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım
toparlayayım.
Ve toparlayalım ve kırıcım parçasıyla da programımıza
tamam. Veda edelim. Teşekkür ederim. Ya ben başta dedim, şimdi de diyorum, çok teşekkür ederim bu fırsat verildiği için. Umarım ben hayal dünyamda betimleyebildiklerim size yansıtabilmişim. Çünkü Mevlana diyor, anlattıklarım karşındakinin anlayabildiği kadardır. Umarım size geçmiştir anlattıklarım. Bir dahaki programda buluşmak üzere diyeyim. Bu hafta sonu pazar günü anneler günü. Başta kendi rahmetli annemin, kayınvalidemin, kıymetli eşimin ve anne adaylarının diyeyim. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun sizlerin vesilesiyle. Onlar çok çok kutsal bir görev yapıyorlar. Çok çok kutsal bir iş yapıyorlar. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Hepsi çok kıymetliler. Çok değerliler. Hepsinin, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Bizden küçük olanları da, anne olanları da tebrik ediyorum. Olmak isteyenleri de inşallah en kısa zamanda olmalarını diliyorum. Bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Eleştiriye çok açığız. Kendi adıma söyleyeyim. Hocam şundan şundan şundan şöyle yaparsanız diye bana geri dönüş olursa da mutlu olurum. Yani her şey dört dörtlük değildir. Mutlaka hatamız olmuştur. Olursa sevinirim diyorum. Herhalde bir ay sonra mı görüşeceğiz tekrar? Bir
evet, önümüzdeki akşamı. Ay. Evet. Haziran
İnşallah
ayında.
Buluşmak dileğiyle. Sizle de birlikte olmak çok keyifliydi. Engin hocama da teknik masada olduğu için çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın. Malum gündem korona. En son mesajımız da o olsun. Sosyal izolasyona dikkat edelim. Ve en sonunda şunu söyleyeyim. Lütfen hani Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinin doğru olduğuna inanın. Ve takip edin diyorum. Sansasyon haberlere, sansasyon şeylere çok mahal vermeyelim, itibar etmeyelim. Çünkü en doğru kaynak o. İnşallah da bu şeyi de savuşturacağız. Ülke olarak üstesinden geleceğiz. Güzel günlere, güzel bir yaz mevsimine kavuşacağız diye ümit ediyoruz.
Güzel günlerde, güzel sohbetlerde bir arada olmayı diliyoruz. Ahmet Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Radyo Engelsiz Erişim dinleyenlerine dediğiniz için. Arkadaşlar görüş ve önerileriniz varsa bize mail@engelsizerisim.com adresi yoluyla ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kıracın bir parçasıyla veda ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
İyi akşamlar. Hoşçakalın.
Düştüm şar köyün bağıra, sıra sıra zeytinler. Çıktım şar köyün bağıra, sıra sıra zeytinler.